Ayrım 8. Dipten Gelen Dalga. İlya Ehrenburg. Sayfa 83. 11. New York hareketinden az önce Dumas, Lancier ile buluştu. Aslında pek seyrek görüşüyorlardı. Lancier güç bir dönem geçiriyordu. Rochaine yeniden batma tehlikesi altındaydı. İlk zamanlardaki gücü kalmamıştı Lancier'in. Günlerce panjurları kapalı yarı karanlık odasında oturuyor ve kendi kendine bir şeyler homurdanıyordu. Marta, güzel bir ilkbahar günü onu gezintiye çıkması için kandırmıştı. Dumas kendisine seslendiğinde düşünceli, kamburlaşmış, kocamış bir şekilde odasında oturup duruyordu. Birlikte çıkıp konuşmaya nereden ve nasıl başlayacaklarını bilmeden küçük bir kahvenin terasında oturdular. Lancier, Corbeil'i akşamlarını anımsamaya çalıştıysa da hemen sustu. Ne Marcelin, ne Leo, ne de Louis vardı. Bir ay kadar önce de Doktor Morio ölmüştü. Yaşadığında olduğu gibi kederli bir gülümsemeyle ölmüştü. Kendisini umutlandırmaya çalışan profesöre şöyle demişti. Hala bir şeyler anımsayabiliyorum. Kanımca 2 haftadan fazla zamanım kalmadı. Sakın üzüldüğümü sanmayın. Fazla bile kaldım bu dünyada. Zamanın geldiğini bilmek de bir erdem. Ne gülünç. Ömrümün yarısını elektriksiz, pasaportsuz, hatta cazsız geçirdim. Kahvelerde vals çalarlardı, sınırlarda bagajına bir paket tütün saklamış mı diye yolcular didik didik aranırdı. Akşam oldu mu gaz lambası yakar ve ne çok ışık saçıyor diye hayran hayran bakardım. Victor Hugo'yu gömdüklerinde lisedeydim. Bir başka devrin insanıyım ben. Pino'ya göre kötü yürekli bir komünistim ama gidin Pierre'in yoldaşlarına sorun. Tekelci sermaye yanlısı olduğumu söyleyeceklerdir. Oysa ben 1001 çeşit hastalığı iyi etmiş sıradan bir hekimden başka bir şey değilim. Bir zamanlar katar derlerdi, sonra influenza dediler. En sonunda da grip adını koydular. Oysa hastalar için durum hep aynıydı. Öksürüp duruyorlardı. Ben küçükken babam savaşmanın artık olanaksız olduğunu söylerdi. Korkunç bir silah bulunmuştu çünkü. Makinalı tüfek. Oysa ben atom bombasına kadar yaşadım. Telaşsız, rahat rahat ölebilirim artık. Evet, Moria da ölmüştü. Lancier, onun üzüntüsünü gülünç bir şekilde gizlemeye çalışarak Marcelli'nin gelişini anımsadı. Kafasından ne geçtiğini anlamak olanaksızdı. Mezarlıkta dolaşır gibi hep ölülerden söz ettik, dedi Lancier. Konuyu değiştirsek ya. Dumas işlerin nasıl olduğunu sordu. Berbat, dedi Lancier. Rochaine son günlerini yaşıyor. Ama bunun önemi yok. Daha kötü bir şey var. Yaşama sevincimi elimden aldılar. Ne anlamı var artık yaşamanın? Yalnız tartışma benimle. Senin fikirlerin başka olduğunu biliyorum. Yoruldum artık ben. Tartışmak istemiyorum. Mado şimdi sizinle birlikte. Ne zamandır görmedim. Ne halde olduğunu sormak için bile gelmedi. Belki siz haklısınız. Belki siz kazanacaksınız ama hiç de gıpta etmiyorum size. Ben Moskova'da değil, New York'ta, De Sèvres'de doğdum. Ve Fransızlar için sevinç verici bir durum yok ortada. Ruslar bir takım büyük fabrikalar yapıyor diye kıvançlısınız siz. Pino, Amerikalılar bombaya sahip olduğu için kıvançlı. Peki ya ben neden kıvanç duyayım? Neye sevineyim? Fransa artık yok. Bir zamanlar büyük bir devlettik biz ama şimdi? Neyiz ki şimdi? Monaco. Pino, Amerikalıların Ruslardan daha güçlü olduklarını söylüyor. Olabilir, bu benim durumumu hafifletmez. Eğer bir savaş çıkarsa ne Moskova'ya bir şey olur ne de New York'a. Olan Paris'e olur. Bende kalan tek şey Corbeil. Corbeil'de mutluydum ben. Onların Corbeil'i de yok edeceklerine eminim. Amerikalılar bizi özgürlüğümüze kavuşturduklarında sevinmiştim, inanmıştım onlara. Kültürlü insanlar diye düşünmüştüm. Ne küstahlarmış meğerse. Onlar için o iğrenç gökdelenleri Notre Dame'dan daha üstün. Sanattan söz etmenin ne gereği var? Adam gibi masaya oturmasını bilirler mi acaba? Size inanıyorum aziz dostum. Onların gideceği yok. Beslenip duruyorlar. Dumas gülümsedi. Bunu Pino'ya söylemeyin. Sizi komünist listesine geçirir sonra. Gerçekten çok tiksinç Amerikalıların politikaları. Herkes kendileri gibi yaşasın istiyorlar. Ama Amerika'da Amerikalılara karşı hiçbir şey yapamam ben. Kuşkusuz, kaba, terbiyesiz hepsi de tamamlanmadan yarım yamalak piyasaya sürülmüş mal gibiler. Yine de yetenekli bir halk ama. Yakın günlerde bir Amerikan romanı okumuştum ve biliyorsunuz bayağı hoşuma gitmişti. Açık, belirli, canlı bir romandı. Bizim yazarlarımız ukalalık yapıyorlar. Onlara göre her sesi 4 parçaya ayırmak gerek. Rahmetli Doktor Morio, biz yaştakiler için skleroz doğal ama doğal olduğu kadar da tiksinç bir olaydır, derdi. Amerikalıların bir tek üstünlükleri var. Genç olmaları. Beni kandıramazsınız, dedi Lancier. Görüyorsunuz, maden suyu içiyorum. Doktorlar korkunç bir diyet uygulamamı istiyorlar. Martha dersiniz bir diktatör. Ama ben yine de şarabı yıllandırmak gerektiğini anımsıyorum. Çünkü yeni şarap insanı ne damağına, ne burnuna, ne de yüreğine seslenebiliyor. Yalnızca karnını şişiriyor. O kadar. Demek bu vahşilerin romanları sizin hoşunuza gidiyor. Tartışmak istemiyorum ama ben eski Fransa'yı yeğlerim. New York'ta bu konuşma geldi Duman'ın aklına. Gülümsedi. Ben bunların çoğunluk yapmacıksız, içten olduklarını düşünürdüm. Durum hiç de sandığım gibi değilmiş meğerse. Bunların da kendilerine göre görenekleri, boş inançları, şartlanmışlıkları var. Genç olduklarından belki de. Takvimleri bir takım firmaların kuruluşlarıyla başlıyor. Ama düşünce cesaretleri yok. Binlerce kör inanç, şöyle yapma, böyle yapma. Her şey önceden belirtilen bir şekilde olacak. Bunlarda da var skleroz. Hem de bunca genç oldukları halde. Bu yalnızca tiksinç değil, doğaya da aykırı. Doktor Morio kışın Duma'ya uğramıştı bir gün. Profesör, Amerika'ya gitmeye hazırlandığını söyleyince öfkelenmişti Morio. Bu ikinci bir enfarktüs demektir. Kendinizi koruyun. Dün akşam yine söylem verdiniz. Mitinglerde herhangi bir şamatacı da bağırabilir. Bizim ikinci bir Duma'mız daha yok. Nereye gidiyorsunuz? Sizin durumunuzdaki bir insan yatağında olmalıdır. Yolda değil. Duma suçlu suçlu gülümsemişti. Sizin de yatıp dinlenmeniz gerekli ama bakın. Beni iyileştirmek için koşup geliyorsunuz. Tek bir Amerikalıyı bile ikna etsem kârdır. Truman'ın son demecini okudunuz mu? Gene savaştan söz ediyor. Biz sizinle yaşayacağımız kadar yaşadık ama gençleri öldürsünler istemiyorum ben. Eskiden olduğu gibi uzun süre dolaştı ama birdenbire durmak zorunda kaldı. Soluğu kesilir, boğulur gibi olmuştu. Canlı kara gözlerinin altında mor şişler ortaya çıkmıştı. Ancak her şeye karşın gençliğini, uzlaşmazlığını, herkesi bir anda saran neşesini korumaktaydı. Profesör Adams karısına "Hiç yaşını göstermiyor." demişti. Oysa ölüm kamplarında kalmış, gençlerin bile dayanamayacakları koşullardaki ölüm kamplarında. Her zaman kitap yazar ve tüm bunların yanı sıra Mari ile şakalaşmayı ya da üzgün bir öğrencisinin gönlünü almayı da unutmazdı. Terslikler daha uçaktayken başlamıştı. Hostes, kendisine küçük bir anket kağıdı uzattığında o yukarıdan bir taş ormanını andıran kentleri seyrediyordu. "Lütfen anketimizi doldurunuz," yazıyordu hostesin verdiği kağıtta. Duma adını, doğum yeri ve tarihini, uyruğunu özenle yazdı kağıda. Sıra ırk bölümüne gelmişti. Gülümsedi ve ırk kavramının kötüye kullanılışı üzerine görüşlerini yazdı. Sonra kağıdı avucunun içinde buruşturup attı. Kim okuyacak bu yazdığımı? Yarı cahil bir hafiye, utanarak bir kağıt daha istedi kızdan. Mürekkep damladı da ilkinin üstüne. Irkla ilgili yeri boş bırakarak bütün bölümleri yeniden doldurdu. Havaalanında onu 2 saat alıkoydular polisler. Fransızın beyaz mı siyah mı olduğunu yazmaktan niçin kaçındığı konusunda tahmin yürütüyorlardı. Ve bu tahmin yürütme işi şefleri gelip de bu adam ne beyaz ne de siyah, kızılın teki. Bavullarını bir kez daha kontrol edin ve gözünüzü 4 açın. Diyene kadar sürdü. Duma'yı havalandı 2 Amerikalı karşıladı. Karşılayıcıların genç bilim adamları olduklarını sanan Duma, onlara Profesör Müyer'in bilimsel çalışmalarından söz etti. Adamlar gülümsediler. Birisi gazeteci, ötekisi de Kürtçüler Birliği'nin yazmanı olduklarını söylediler. Duma, "Benim meslektaşlarım çağırmışlardı da," dedi. "Profesör Adams hastalandı," dedi gazeteci. "Ama yarın sabah sizi ziyaret edecek." Kürtçü zor sezilir bir gülümsemeyle. "Gazeteler," dedi, "aleyhinizde kampanyaya başladılar bile. Komünist olduğunuzu yazıyorlar sizin. Oysa Profesör Adams'ın resmi bir yeri var bu ülkede. Karşılayıcılar arasında benim de bulunmam sizi şaşırttı galiba. Barış Dostları Birliği'nin kurucularından biriyim. Sizin Madison Square'de bir konuşma yapmanızı istiyoruz. Burası New York'un en büyük salonudur. Ama göreceksiniz, hınca hınç dolduracağız burayı." Profesör Adams bir yana, bizim birlikte kimya profesörü McClay, birçok din adamı, yönetmenler, öğretmenler, doktorlar var. Politikayla ilgimiz yok. İnsanlar barış istiyor. Gazeteci yanlarından biraz uzaklaşınca Kürtçü fısıltıyla, "Ben de komünistim," dedi. "İşimiz çok zor. Elinizi sıkmama izin verir misiniz?" Profesör Adams gerçekten de otele geldi Duma'yı ziyarete. Duma uçakta verilen anket kağıdından söz etti. Birlikte güldüler. Adams, "Cahil insanlar," dedi. "Sizin adınızı bilmeleri gerekirdi. Bugün röportaj için gelen gazetecilere sizin Amerika'ya gelişinizin Amerika için onur verici bir şey olduğunu söyledim." "Rica ederim, büyütüyorsunuz. Şu zenci konusunu soracaktım. Anlamıyorum bir türlü. Almanlarınkine benzemiyor mu biraz? Siz nasıl açıklıyorsunuz bu durumu?" Bir yanıt verebilmek zor. Çok karmaşık bir sorun. Genel olarak zenci halkın çok düşük bir kültür düzeyinde bulunuşuyla açıklanıyor bu durum. Ama bu düşük kültür düzeyi bilerek yaratılmadı mı ve bile bile sürdürülmüyor mu? Sorunun zencilerin kafatasıyla değil, sosyal eşitsizlikle ilgili olduğunu siz benden daha iyi bilirsiniz. Ben kendi adıma sizinle aynı fikirdeyim ama halkın kendine özgü bir takım zayıf yanları vardır ve bu peşin yargıları dağıtıp yok etmek pek kolay değildir. Bizim yaşayışımızı incelediğiniz zaman bilime bir takım ayrıcalıklar sağlandığını göreceksiniz. Para hem de fazlasıyla verilmektedir. Koşullardan yakınmıyorum. Büyük konferans salonları, kitaplıklar, özel enstitüler ama bizi her zaman dinleyen bulunmuyor. Dumas akşamı Profesör Haynes'le birlikte geçirdi. Antropogenes üzerine ilginç bir söyleşi yaptılar. Nashville'de genç bir biyolog da vardı toplantıda. Genç adam Fransızların bu konudaki çalışmaları üzerine sorular sordu Dumas'a. Ciddi konuşmalarına son verip de çay içmeye başladıklarında biyolog, "Sizin gibi bir yabancı için eğlenceli olabilecek bir şey anlatayım size," dedi. "Bizim eyalette öğrencilere evrim teorisini anlatmamız yasaktır. Yalnızca Adem'le Havva'dan söz edebiliriz. Pithecanthrop'tan söz ettiniz diye hapse bile atılabilirsiniz çünkü." Oteline dönen Dumas uzun süre uyuyamadı. Birdenbire bir çığlık duydu. Rob de Chambre'ın omzuna alarak dışarı baktı. Polisler genç bir adamı ve üzerinde gecelik bulunan bir kadını götürüyorlardı. Dört bir yanda flaşlar patlıyor, fotoğrafçılar fır dönüyorlardı. Dumas bunun bir film çekimi olduğunu sandı ama fotoğrafçılardan birisi "Olağan bir baskın" diyerek açıkladı durumu. "Nikah kağıtları yokmuş. İyi ki vakit geç değil, gazeteye yetiştirebiliriz." Dumas kapısını örterek gürlercesine "Ne bayağılık!" diye bağırdı. "Bir de tutmuş özgürlük üstüne felsefe yapıyorlar. Milletin yatağını yoklayıp kimin kimle yattığını araştırıyorlar. İnsanın meydana gelişini Esop ağzıyla açıklamalarına ne demeli hele? Üstelik yutturdukları bu yalanlarla milleti maskara ediyorlar." Profesör Adams, kraniyolog olarak ilginç bir kişi elbette ama işinden başka herhangi bir şey düşünmüş müdür acaba şimdiye kadar? Kendisine çağdaş Amerikan yazarlarının kimler olduğunu sorduğumda ne demişti? "Herhalde karım bilir bunu, ben hiç roman okumuyorum." Profesör Haynes tüm Avrupa'yı dolaştı, 2 ayda Fransa'da kaldı. Hiçbir şeyin farkına varmış mı? Kendisine Marshall planının Avrupa'ya değil Amerika'nın kendisine yardım için hazırlanmış olduğunu söyleyince nasıl da apışıp kaldı? İlk kez duyuyormuş. Herkes yalnızca kendi konusunda bilgi sahibi. Birisi ayakkabı bağ ticareti mi yapıyor, ayakkabı boyası onu hiç ilgilendirmiyor. Bir de yeni dünya demiyorlar mı? Neresi? Neresi yeni bunun? Avrupa'nın ne kadar eski, kör inancı varsa hepsini toplamışlar. Sonra da tutup dünyaya akıl vermeye kalkıyorlar. Ertesi sabah oteldeki odasında çalışırken havalanında gördüğü kürkçü geldi. İçinde Bill Coster'ın makalesi bulunan gazeteyi de yanında getirmişti. Dumas yazıyı okudu, şaşkınlıktan küçük dilini yutacak gibiydi. Uzun, bembeyaz kaşları alnına doğru kalkmıştı. Sonra bir kahkaha atarak Amerikalıyı şaşkına çevirdi. "Hey tanrım, biliyor musunuz, olağanüstü bir şey bu. Doğrusu bayağı iş bunları uydurabilmek." Gazeteyi yanına koydu. "İnanan olur mu buna?" "Ne yazık ki evet. Hem de çok kişi. Bizim hangi koşullar altında çalıştığımızı bilmiyorsunuz siz daha. Bu yazı pek çok insanı ürkütür. Hiçbir yerde de yalanlayamayız bunu. Daily Worker'ın çok az bir tirajı var. Yarın Adams'la birlikte görünecek olmanız çok iyi. Böyle şeyler çabuk duyulur. Adams yüksek olur sahibi bir kişidir. Eğer o sizin onurunuza bir davet düzenliyorsa halk bu makalenin uyduruk bir şey olduğunu anlayacak demektir. Dostumuz Profesör McClay de bulunacak Adams'ın bu davetinde. Coster'ın makalesi bir provokasyondan başka bir şey değil. Mitingimizi baltalamak istiyorlar ama başaramayacaklar bunu." Kürkçü uzun uzun arkadaşlarının üstesinden geldiği zorlukları anlattı. Dumas ise dalgın gülümsüyordu. Kendini bir takım gizli belgeleri çalan bir casus, bir Gestapo ajanı ya da Boulogne ormanında küçük kızları kovalayan bir şehvet delisi olarak düşünüyordu. Profesör Adams gülecektir buna. Kendisi az önce buradaydı. Şehvet adamı rolü için benim biraz fazla yaşlı olduğumu anlamıştır herhalde. Ancak Profesör Adams gülmedi yazıya. Roberts'a düşüncelerini söyledi. Makale onu öfkelendirmişti. Özellikle de Coster'ın Dumas'ı düzmece bilginlikle suçlamasına çok içerlemişti. Ama Mrs. Adams'ın makaleyi okuduktan sonra kendisine söylediklerinden söz etmedi. "Daveti iptal etmelisin," demişti Mrs. Adams. "Dumas büyük bir bilgin olabilir ama adı böylesine kötüye çıkmış birisini namuslu bir aile yuvasının içine sokman da doğru değil. Adams kızmıştı. Bu aptal Duma'nın düzmece bilgin olduğunu yazıyor. Oysa ben kitabımda kaç kez onun bulgularını örnek ve dayanak olarak gösterdim. Gazetelerde yazılan her şeye niçin inanıyorsun? Biliyorum, belki de gerçekten abartma şeylerdir yazılanlar ama kadınlara saldırdı da söyleniyor. Sense onu evine davet ediyorsun. Adams gülümsedi. Kaç yaşında Duma biliyor musun? Yaşını hiç göstermediğini sen kendin söylemiştin ama yine de diretecek değilim bu konuda. Sen bilirsin. Senin işin bu. Ama ben çıkmayacağım. Rahatsız olduğumu söylersin. Herkesi eşleri olmaksızın çağırmakla çok iyi etmişsin. Mrs. Haynes gelmeye niyetliydi. Maymun gibi meraklıdır zaten. Ama kendisine telefon edip hasta olduğumu söyleyeceğim. Profesör Adams için bu davet gerçek bir sınavdı. Duma'dan hoşlanmamıştı bir kez. Daha ayağının tozuyla sanki her şeyi biliyormuş gibi zencilerden söz etmeye başlamıştı. Çok karmaşık bir sorundu bu. Öyle şipşak yargıda bulunulamazdı bu konuda. Ya Amerika'nın planları üzerine söyledikleri? Doğrusu bu ya çok aptalcaydı. Amerikalıların savaş istediklerinden nasıl emin olabilirdi? En güçlü ordu hangi tarafta? Bizde mi? Ruslarda mı? Elbette Ruslarda. Fransızlara da kendilerini kuzu gibi göstermek ne yakışıyor ya? Tüm tarihleri boyunca savaşmışlar oysa. Bu çapta bir bilim adamının politikayla uğraşması ne tiksinç. Çok nazik bir durumla karşı karşıyayım. Beni komünist yanlısı olarak görmelerini istemem. Öte yandan daveti iptal etmem de olanaksız. Duma büyük bir bilgin. Yıllık toplantımız için çağırdık onu ama hiç kimse onun burada ajitasyon yapacağını da tahmin etmiyordu doğrusu. Yakışık almaz davranışlarda bulunuyor. Ama bizim gazetelerin de ondan geri kalır yanı yok. Adama çamur atmada birbirleriyle yarışıyorlar. Herkesin bir arada olduğu bir sırada. Acınası bir gösteri olacak bu. Ama bir bilim adamının nasıl hareket edeceğini göstereceğim onlara. Politika şamatalarının dışındayım ben. Ertesi sabah gazeteler Rus diplomatının tutuklandığına dair sansasyonel haberi verdiler. Adams sarsılmıştı. Artık bu da Albay Roberts'ın bir oyunu ya da şu ya da bu bakanın kotardığı bir iş olamazdı. Moskova'nın kartları açılmıştı sonunda. Bir de tuttum Roberts'la tartıştım. Meğer ne kadar haklıymış adam. Ruslar gerçekten de savaşa hazırlanıyorlar. Hiç kuşkusuz çılgınlık bu. Ama bir deliden de mantıklı bir hareket beklenemez ki. Profesör Haynes Moskova'dayken en önemli şeyi fark etmemiş. Anlaşılmayacak bir şey de yok bunda. Yabancılara barışçıl yüzlerini gösteriyorlar. Çok ilginç. Bakalım şimdi ne diyecek Duma. Gerçi ne diyeceğini tahmin etmek de pek öyle zor değil ya. Ruslara tutkuyla bağlı bir yobaz olduğu için onları haklı çıkarmaya çalışacaktır. Anlaşılan Roberts bu işte de haklıymış. Daveti iptal etmek gerek ama artık çok geç. Hiç kimsenin politikadan söz etmemesini sağlamak için elimden geleni yapacağım. Bu bir bilginler toplantısı. O kadar. Son anda davetlilerden altısı gelemeyeceklerini bildirdiler. Biri hastalığını, ötekiler işlerini ve ailesel durumlarını gerekçe olarak göstermişlerdi. Profesör Haynes, ünlü osteoloji uzmanı Profesör Bart, biyolog Kramer, kimyacı McClay ve genç ama kendi alanında büyük bir ün kazanmakta olan paleantropolog Hennessy gelenler arasındaydı. Hepsi de merakla çalışmalarına ilişkin sorular soruyorlardı Duma'ya. Profesör Adams, hepimiz sabırsızlıkla bulgularınızın yayınlanmasını bekliyoruz dedi. Revue d'Anthropologie'de çıkan makalelerinizden antropometrinin temel ilkelerini bütünüyle değiştirdiğiniz, tersine çevirdiğiniz anlaşılıyor. Duma heyecanlanarak Sovyet bilim adamı Yarho'nun çalışmalarından söz etmeye başladı. Endeks ve sınıflandırmalara karşı ne kadar dikkatli olmamız gerektiğini gösteren çok ilginç veriler. Kolombiya Üniversitesi profesörlerinden bir meslektaşımın bir makalesi beni çok şaşırttı. Bu meslektaşımız yeniden eski yanlışlara dönerek zincirlerin geri kalmışlığını onların kafatası ölçülerinden elde edilen verilerden hareket ederek kanıtlamaya çalışıyor. Beyin ağırlığıyla savunulmak istenen nedir? Bu tür kör inançların çoktan geride kaldığını sanıyordum ben. Bu meslektaşım Cuvier'e dayandırıyor düşüncesini. Beyni 2000 grammış Cuvier'in. Çok güzel ama Anatole France'ın beyninin topu topu 1100 gram geldiğini unutuyor. Eğer böyle hafifliklere inanacak olursak Anatole France'ın Cuvier'den başka bir ırktan olduğunu kabul etmemiz gerekmeyecek mi? Kaldı ki hem Anatole France hem Cuvier yalnızca Fransız olmakla değil her ikisi de aynı zamanda Fransız Akademi üyesi olmakla da birleşiyorlar. İşte bu tür sahtekarlıklar Sovyetler Birliği'nde olmaz. Orada hiç kimse böylesi saptırılmış verilerle ilgilenmez. Belki de, dedi Duman'ın sözünü kesen Profesör Hennessy, biyoloji tartışmalarında saptırılmamış verilere göre yapıldığını söyleyeceksinizdir. Ama hemen belirteyim ki onların bir raporlarından edindiğim izlenime göre inanması ne kadar güç de olsa bilimin önemli ölçüde politik yönergelere bağımlı olduğu bir gerçek. Ben o görüşte değilim, dedi Duman sakin sakin. Şu var ki onların anlatım biçimleri değişik. Sorunu bazı deyim ya da söyleyiş biçimlerinin sizi gücendirdiği tarzında anlamaya hazırım. Ama tartışma birinci derecede önem verilen bir konudur orada. Komünistler için, diye bağırdı Profesör Hennessy. Bu bir tartışma değil, propagandadır. Bir de bakmışsınız yarın Darwin'in aslen Rus olduğunu okuyuveririz. Duma omuz silkti. Bağışlayın ama hiç de gülünç bir söz olmadı bu. Gazetecilerin değil de bilim adamlarının bu tür şeylerden söz ediyor olmasına inanamıyor insan doğrusu. Profesör McCray de yangına körükle gitti. Profesör Hennessy'nin geçen gün Times'ta bir makalesi yayınlandı. Herhalde sizi çok ilgilendirecektir. Profesör atom bombasının batının kültürünü koruduğunu savunuyordu yazısında. Biraz fazla abartıldı bu, dedi Profesör Hennessy. Ama yine de kızıl emperyalizmin uygarlığımızı tehdit ettiği ve Rusları yalnızca bomba korkusunu durdurabileceği görüşündeyim ben. Profesör Adams durumu kurtarmak isteyerek. Yeniden Profesör Yarhon'un çalışmalarına dönelim isterseniz, dedi. Bir dakika kadar herkes sustu. Sonra Duma, Profesör Hennessy'ye bakarak. Rusların savaş istediklerini sanıyorsanız yanılıyorsunuz, dedi. Onlar çok daha başka şeylerle uğraşıyorlar. Baştan beri susmakta olan Profesör Bart yapmacıklı bir gülümsemeyle. Evet doğru, dedi. Başka şeylerle uğraşıyorlar. Biz de tam bugün bu konuda bir şey okuduk. Sayın Profesör, Tennessee'deki fabrikalar onları antropometri yöntemlerinden daha çok ilgilendiriyor galiba. Duma donup kalmıştı. Ve siz de inanıyorsunuz buna, öyle mi? Hayret. O zaman beni de şehvet delisi olarak görüyorsunuzdur. Ciddi olalım baylar. Tüm bunların FBI tarafından tezgahlanmış birer oyun olduğunun gerçekten farkında değil misiniz? Profesör Adams yeniden araya girdi. Bu yersiz tartışmayı keselim artık. Biz hepimiz Profesör Duman'ın bilimsel çalışmalarına büyük değer veriyoruz. Önde gelen bir Fransız bilginiyle burada birlikte olmaktan da son derece sevinçliyiz. Bay Duman'ın politik görüşleri bizi ilgilendirmez. Hepimiz hoşgörülüyüz ve size şu kadarını söyleyeyim ki Sayın Bay Duma, hakkınıza yazılan şu bayağı yazıyı hepimiz tiksintiyle karşılıyoruz. Ancak sizin de bugün yayınlanan haberi FBI'nin bir oyunu olarak nitelemeniz doğru değil. Sonra evimde bir devlet örgütüne leke sürülmesini de hoş karşılamıyorum. Size bir fincan çay ikram etmeme izin verir misiniz Sayın Bay Duma? Teşekkür ederim. İzniniz olursa gitmek istiyorum. Yoruldum. Yarın da mitingde konuşacağım. Duma selam verip çıktı. Merdivenlerde Profesör McClay ardından yetişti. Gördünüz ya bizim bilim adamlarımızı, dakikalardır nasıl bir umutsuzluk içindeydim bilemezsiniz. Hennessy tipik bir ırkçıdır. Amerikan biliminin yıldız bilgini diye övüyorlar onu. Profesör Adams bile kısa süre önce onun hiçbir şey yapmadığı halde büyük itibarı olduğunu söylemişti. Bart korkudan aklını yitirir gibi oldu. Her yerde kızıl görür gibi oluyormuş. Sizinle birlikte çıktığım için beni bağışlamayacaklardır. Adams'ı ele alalım. Büyük bir bilgin, seçkin bir kişi. Ama gazetelerde uçurulan her balona inanır. Yarın mitingde konuşacağım. Sizi takdim etme görevini bana verdiler. Benim için çok onur verici bir şey bu. İlk kez geniş bir dinleyici kitlesi önünde konuşacağız. Size açıkça söylemeliyim ki komünist değilim ben. Birçok konuda düşüncelerimizin ayrı olduğu kesin. Ama savaş istemiyorum ben de. Bu bomba gevezeliklerinden tiksiniyorum. Benim gibi düşünenler çoğunlukta ama hepsi şaşırtılmış, sersemletilmiş durumda. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. McClay Duma'yı oteline kadar geçirdi. Duma masanın üzerindeki lambanın ampulünün yanık olduğunu görünce zile bastı. Genç bir hizmetçi kadın açtı kapıyı ancak kadının kapıyı açmasıyla kapaması bir oldu. Sonra da yanında başka bir hizmetçiyle yeniden geldi. Duma ona yardım etmek için masaya doğru birkaç adım attı ancak onun kendisine yaklaştığını gören kadın bir çığlık attı. Sonunda anlamıştı Duma. Gazetedeki yazıyı okumuştu kadın. Korkuyordu. Saf bir gülümsemeyle. Bırakın, dedi kadına. Ben kendim yaparım. İyi geceler. Kadının getirdiği yeni ampulü lambaya taktı. Hay aptal. Unutmamalı. Marie'ye anlatmalı bunu. Gülecektir. İyice yoruldum. Divana uzandı. Ayakları keçe gibi olmuştu. Solumak olanaksız gibiydi. Yol çantasına uzanıp içinden küçük bir ilaç şişesi çıkardı ve boğazına damlatarak yüksek sesle saymaya başladı. 6, 7, 8, yeniden uzandı. Her şey birbirine karışmaya başlıyordu. Hizmetçi kadın, Hennessy'nin diş göstermesi, zincirlerin kafatasları. Tavanda dışarının ışıkları yansıyor, gidip geliyordu. Storları indirmek gerek. Nedense elleri coplu SS'leri anımsadı. İnsan düşünen kamıştır. Sağ kalmış olmam, yaşıyor olmam, yalnızca düşünmeden, düşündüğümden. Yarın miting var, oysa ben hazırlanmadım bile. Gerindi, ayağa kalktı, ağır ağır ayakkabılarının bağını çözdü. Şöyle başlayayım, düşünmek gerek. Pascal ne güzel söylemiş. Düşünen kamış olmak gerek. O zaman hiçbir fırtına sizin için korkunç olamaz. Bombadan söz ediyorlar ama insan zekası tüm bombalardan daha güçlüdür. Hiç olmazsa birkaç saat uyuyabilseydim, gücümü toplardım. 8. ayrımın sonu, sayfa 94.